Ayrım 13, sayfa 123. Al Capone, gangsterler kralı John Cobbler. Batı kesiminde Chicago Caddesi ile Madison sokağının arasında kalan bölgede O'Donnell kardeşlerle William Klondike, Miles ve Bernard İrlandalılar çetesi hüküm sürmekteydi. İtalyanları sevmezlerdi. Ele Torrio ile Capone gibi New York'tan gelmiş yabancı İtalyanları hiç mi hiç sevmezlerdi. Üstelik Cicero ilçesini ilk işgal edenler de bunlardı. Güney kesimde küçük İtalya denilen yerde Genna kardeşler vardı. İri yarı, kara gözlü, kara saçlı, korkunç Genna'lar. Sam Vincenzo ya da Jim, Pete, Angelo yani kanlı Angelo, Antonio yani Gentleman Tony, Aristokrat Tony ve Mike, küçük Mike, Il Diavolo, şeytan Mike. Dört ikilinin kuzeyine doğru bir sokak yürüyüp Taylor Sokağı'na döndükten sonra batıya doğru iki sokak daha gittiniz mi Genna kardeşlerin bölgesinin merkezine gelmiş olurdunuz. Sicilya'nın Marsala limanında bir demir yolu işçisi olan Baba Genna, 1894 yılında ailesiyle birlikte buraya gelip yerleştiğinde en büyük oğlu Sam 10 yaşında, küçük Mike ise daha kundaktaydı. Ana baba çok geçmeden sefalet içinde öldüler. Böylece çocuklar çok küçük yaşta kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar. Yeraltı çevrelerinde çabuk yükseldiler. Kara el zorbalığıyla kazandıkları bir sürü parayı değerlendirebilmeleri için politik ilişkilere ihtiyaçları vardı. Bölgenin politikacı patronlarına yaptıkları hizmetler sayesinde bir kumarhane, bir bilardo salonu, bir peynir zeytin ithalat firması ve Chicago'nun en büyük gizli içki imalathanesinin sahibi oldular. Hepsi de ailelerine çok bağlı kişilerdi. Devamlı olarak kiliseye giderlerdi. Çeşitli kuruluşlarında her kardeşin belli bir görevi vardı. İşleri örgütleyen ve yöneten Sam'di. Jim ile Rete Genna içki imalatının teknik yönleriyle uğraşırlardı. Angelo ile Mike ise temizlik işlerine bakarlardı. Yani siyasi cinayetler, öç almalar, bölgeye el atmaya kalkışanların cezalandırılması gibi. Gentleman Tony, zayıf, zeki, kaba saba, şişko kardeşlerine oranla şaşılacak kadar zayıf, şıklığı pedikür yaptıracak kadar ileri götüren bir adamdı. İçki imalinden cinayete kadar kardeşlerinin yaptığı her şey onun denetiminden geçerdi. Ama kendisi hiçbirine doğrudan doğruya katılmazdı. Küçük İtalya'dan çok uzak bir semtte, Kongres Oteli'nin bir dairesinde Gladys Bagwell adlı bir kabare piyanisti, aynı zamanda papaz kızı ile birlikte yaşardı. Kardeşler arasında eğitim görmüş tek kişi olan Tony, mimari ve müzik tahsili yapmıştı. Chicago'daki yoksul Sicilyalıların durumunu biraz olsun düzeltmek amacıyla vatandaşları için ucuz kiralı, her türlü konforu haiz koca bir mahalle inşa ettirmişti. Operada mevsimlik bir locası vardı, sanatçılarla ahbaplık etmeye bayılırdı. Genna'ların gene Sicilya asıllı bir sürü fedaileri vardı. Bunlardan biri Smooth Amatuna, profesyonel bir kemancıydı. Çalgıcılar sendikası üyesiydi. Sendika yöneticisini üç arkadaşıyla birlikte çalgı kutuları içine sakladıkları silahlarıyla öldürmeye kalkmıştı. Aşırı giyim meraklısıydı. 200 adet markalı ipek gömleğe sahipti. Bir keresinde de Smooth'la bir attan öç almıştı. At arabasıyla dağıtım yapan bir Çinli çamaşır yıkama servisinde yıkatırdı gömleklerini. Günlerden bir gün gömleklerinden biri yanık olarak geri yollandı. Hemen arabanın peşine düşen Smooth önce arabanın sürücüsüne nişan aldı ama sonra fikrini değiştirerek atı vurup öldürdü. Genna'ların en güvenilir teröristlerinden biri de zalim Orazio Troppea'ydı. İnce, uzun boylu, çok esmer, gaga burunlu bir adamdı. İstediğini yaptırmak için gövde gösterisi yapmasına gerek kalmazdı genellikle. Keskin bir bakışı yeter de artardı bile. Çünkü kendisinde il Molokyo, yani kemgöz olduğu söylenirdi. Korkuttuğu zavallı Sicilya göçmenleri kadar cahil olan Trope'ya gerçekten de inanırdı büyücü olduğuna. Gennalar adına çıktığı zorbalık seferlerinde kendisine yardımcı olan birkaç yırtıcı genç daha vardı. Eski bir posta sürücüsü olan Kartal Ecola Baldelli şoförlüğünü yapardı. Sonra şarap imalatçısı Vito Bascone, Felipe Gnolfo ve Tony Finali. Giuseppe Nerone, öteki adıyla Antonio Spano, daha başka bir adıyla Joseph Pavia, soylu tavırlarından dolayı Il Cavaliere olarak tanınan bir Palermo Üniversitesi mezunuydu. Kanunsuz yollara sapmazdan önce bir süre matematik öğretmenliği yapmıştı. Sonra Sicilya polisinden kaçarak Amerika'ya gelmişti. Gennalarla işbirliği yapmaya başladıktan sonra kendisini para konularında bir dahi olarak görmeye başladı. Kardeşlerin zenginliklerini kendisine borçlu oldukları inancındaydı. Ama onlar aynı düşüncede değildiler. John Scalise ile Albert Anselmi de paçalarını Sicilya polisinden güçlükle kurtararak kapağı Amerika'ya atmışlardı. Gennaların eski memleketten hemşehrileri oldukları için itibarla karşılandılar bu tarafta. Uzun boylu Sıska Scalise ile kısa boylu Şişko Anselmi kısa zamanda cinayet işlerinin Laurel Hardy'si oluverdiler. Sicilyalı katiller arasında yaygın olan bir inanca sahiptiler. Kurşunların üzerine sarımsak sürüldüğü takdirde kurban doğrudan doğruya ölmese bile er geç kangren olurdu. Aslında sarımsağın bu tür zehirleyici bir özelliği yoktur. Ama Scalise ile Anselmi gene de sarımsak sürerlerdi kurşunlarına ve bu adet gangsterler arasında yayılmıştı. Gennalar politik ilişkileri sayesinde sanayi ispirtosu alıp satma ruhsatı elde etmeyi başardılar. 1920 yılının başlarında West Taylor Sokağı 1022 numarada Maxwell Sokağı polis karakolunun 200 metre ötesinde 3 katlı bir depo tuttular. Federal kaynaklardan kanuni yollarla elde ettikleri 7000 dolarlık denatürize ispirtoyla başladılar işe. Bunun pek az miktarını kanuni olarak alkol kullanma izni olanlara dağıttılar. Geriye kalanı da yeniden damıtıp renklendirip tatlandırarak viski, konyak ya da müşteri ne isterse o diye içki piyasasına sürmeye başladılar. Keskin ve sert içkileri galonu 6 dolardan, derecesi düşürülmüş alkolü de galonu 3 dolardan satıyorlardı. Kullandıkları yapım yöntemleri tüketici için akıl almaz tehlikeler yaratmaktaydı. Alkoldeki zararlı maddelerin tamamen yok edilebilmesi için gennaların sahip oldukları kimyasal bilgiden çok daha üstün bir bilgi ve de bu iş için harcamayı göze aldıkları zamandan çok daha uzun bir zaman gerekliydi. Bilgisizlik ve acele yüzünden ortaya çıkan içki resmen zehirliydi ve içilen miktara göre 3-4 gün süren müthiş sancılara, sürekli körlüğe ya da ölüme yol açabilirdi. Boyama ve tatlandırma işlemleri tehlikeyi daha da arttırmaktaydı. Viskinin iyisine o tatlı amber rengi verebilmek için yıllarca yanık fıçılarda dinlendirmek, katran ve reçineyi yavaş yavaş emmesini sağlamak gereklidir. Gennalar kömür katranından elde ettikleri boyalarla istenilen rengi hemen verebiliyorlardı. Tatlandırmak için de fusel yağı eklemekteydiler. Bu madde, fusel sözcüğü Almanca'da kötü içki anlamına gelir, olağan fermantasyon sırasında kendiliğinden meydana gelir ama dinlendirme sırasında gene kendiliğinden çoğu kaybolur. Gennaların piyasaya sürdüğü yüksek fusel yağı karışmış viskilerin yeni bir akıl hastalığı türüne yol açtığı iddia edilmiştir. Bu hastalığın özel belirtileri şunlardır. Aşırı cinsel düşüklük, hayal görme, paranoya ve adam öldürme dürtüleri. Genna kardeşlerin içkileri ne kadar zehirli olursa olsun, Taylor sokağındaki imalathanenin üretimi ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktı. Bu soruna buldukları çözüm yolu ise bölgenin ekonomik durumunu temelden değiştirdi. Yüzlerce mahalleliyi evlerinin ya da dükkanlarının mutfağına küçük boy bakır imbikler yerleştirmeye ikna ettiler. Hepsine belirli miktarlarda mısır şekeri dağıtarak bundan nasıl alkol elde edileceğini öğrettiler. Kullandıkları kaba saba teknikleri genç bir avukat olan Henry Spinola geliştirmişti. Spinola aynı zamanda Angelo'nun nişanlısı Lucy'nin ağabeysiydi. İmbik yerleştirdikleri her evin sahibine günde 15 dolar ödüyorlardı. Zavallı küçük İtalya sakinlerinin işçilik ya da işportacılıktan kazandıkları paraların yanında gerçek bir servetti bu para. Teklifi reddeden çıkmadı pek. Marınkırı neden birkaç kişiyi de çeşitli yollarla ikna etmesini bildi kendine kardeşler. En yola gelmeyenleri ise kara el terörüyle mahalleden ayrılmaya zorlandılar. Yeni bir kazanç yolu bulunduğu için dört bir yandan mahalleye akın akın gelenlerin yanında Genna kardeşlerin mahalleden kaçırdıkları ailelerin sayısı devede kulak kalmaktaydı. Alkol pişirmek, küçük İtalya'nın ev endüstrisi haline geldi. Kırık dökük evler, apartman daireleri, dükkanların arka odaları binlerce imbikle dolup taştı. Bir çürüyen mısır kokusudur kapladı mahalleyi. Alkol pişirme görevini üstüne alan kişi öyle yorucu bir işe giriyor sayılmazdı. İmbiğin karşısında oturup sigarasını tellendirerek ya da şarabını yudumlayarak geçirebilirdi gününü. Günde 15 dolar kazanabilmek için yapacağı tek iş imbiğin altında devamlı ateş yanmasını sağlamak, bir de damıtılan maddeyi toplamaktı. Genda'nın kamyonları alkolü 5 galonluk tenekeler içinde teslim olurlardı. Dikkatsiz alkol pişiricilerin başına türlü işler gelebilirdi tabii. Örneğin hava gazı kullananların çoğu yakın ana borudan çalarak sağlıyorlardı. Gennalar yakıt parasını ödemekten kaçındıklarından dolayı değildi bu. Saati okuyan memurun aşırı hava gazı sarfiyatından kuşkulanıp rüşvet istemesinden korkuyorlardı adamlar. Anamorudan kaçak hava gazı alan kişi bu işin ustası değilse yanlış bir şeyler yapar, oturduğu yerde zehirlenip ölebilirdi. Birkaç kez de imbik patlaması olmuş, başında bekleyen adam yanarak ölmüştü. Mahalledeki evlere sağlık koşulları da içki tüketicisi için korkunç tehlike yaratmaktaydı. Adam imbiğinin yanı başında uyuya dursun, maya ve şeker kokusuna gelen türlü hayvanatı paldır küldür mayanın içine düşebiliyor, içki yasağı kanunlarını uygulamaya kalkan John Teach adlı bir polis memuru bir keresinde küçük İtalya'dan 100 fıçı maya toplattırmıştı. Fıçıların her birinin içinde ölü sıçanlar bulundu. Gendalar akıl almaz kazançlar sağlamaktaydılar. Her ev imbiğinden haftada ortalama 350 galon saf alkol elde ediliyordu. Değişen maya ve şeker fiyatlarına göre bir galon 50 ila 75 sente mal olmaktaydı. Alkolü en göze batan pisliklerden arındırmak için bir kez de kendileri damıtan kardeşler bunu galon başına 6 dolardan toptancıya devrediyorlardı. Perakendeciler yani meyhane patronları aldıkları alkole su katarak derecesini yarı yarıya düşürüyorlar, böylece rezervlerini iki kat arttırıyorlardı. Bir galonda 36 tek içki vardı, bir tek içki barlarda 25 sente satılıyordu. Böylece meyhane patronu galon başına 40 dolar kâr etmiş oluyordu. Gennaların ayda brüt satışları 350 bin dolara çıktı. Net kazançları ise 150 bin dolardı. Brüt kazançlarının büyük bir bölümünü rüşvet dağıtımına ayırırlardı. Maxwell Sokağı karakolundaki memurların her birine yaptıkları hizmetin önemine göre ayda 10 dolar ile 125 dolar arasında değişen aylıklar öderlerdi. Aylık dağıttıkları kişilerin sayısı zamanda 400'e yükseldi. 5 polis komiserine, eyalet savcılığına bağlı bir sürü sivil polis ve dedektifi de ayrıca görmek zorundaydılar. Bu ödemeler öylesine göz önünde yapılıyordu ki Taylor sokağı 1022 numaraya polis karakolu denmeye başlanmıştı mahalleli. Aylık ödeme günlerinde de üniformalı üniforması sayısız polis girip çıkardı depoya. Kimisi fütursuzca kaldırım kenarında durup aldığı rüşveti sayardı. Başka mahallelerden polislerin gelip de Maxwell sokağı karakoluna bağlıymış gibi aylık almalarını önlemek için komiser her ay para almaya hak kazanmış olanların yaka numaranı gösteren bir liste yollardı gennalara. Arada bir şehrin uzak bir mahallesine yollanan alkol kamyonunun yolda polis tarafından durdurulduğu olurdu. Gennaların durumdan yakınmaları üzerine koruyucu bir sistem yürürlüğe kondu. Gennalar uzak yabancı mahallelerde dağıtım yapacakları zaman Maxwell sokağı karakoluna önceden haber vermeye başladılar. Karakol, alkol kamyonuna eşlik etmesi, yabancı bölgelerden kazasız belasız geçebilmesi için içinde üniformalı polislerin bulunduğu özel bir araba tahsis ederdi böyle günlerde. Küçük İtalya'da çalışan bütün ev imbikleri Gennea kardeşlere bağlı değildi. Ama kendi hesabına çalışanlar da başları belaya girmesin diye Gennalara bağlı olduklarını söylerlerdi soru soran polislere. Bunun üzerine Gennalar da imbik yerleştirdikleri evlerin listesini vermeye başladılar polislere. Listede olmayan bir evde imbik bulan polisler bunu hemen yerle bir etmekle görevliydiler. Genna krallığı yalnızca rüşvetle ayakta duramazdı tabii. Bölgenin siyasi patronlarının desteğine de ihtiyaçları vardı. Küçük İtalya'yı içine alan 19. bölge, öteki adıyla kanlı bölgede süre gelen belediye meclisi savaşları sırasında gösterdikleri yararlılıklar sayesinde elde edebildiler bu desteği. Söz konusu savaşlar sırasında en az 30 kişi sokaklarda öldürülmüştü. Çoğu kez katil öldüreceği adamın adını bir gün önce Loomis sokağının köşesindeki kavak ağacına çivilerdi. Bu yüzden kavağın adı Ölüler Ağacı kaldı. 1921 yılı belediye seçimlerinde 19. Bölge Belediye Meclisi üyeliğinin adaylığını koyanlar halen üye olan Demokratik Partili Johnny DePauw yani John Powers ile bağımsız aday Anthony D'Andrea idi. Her iki adam da hayattaki ilerlemelerini cürüm ile politikayı etkili bir biçimde birbirine karıştırmayı bilmiş olmalarına borçluydular. Meyhaneci olan Powers, canilerin bir numaralı koruyucusuydu. Düşmanlarının kendisine takmış oldukları adı Boodler's Prince'i pek severdi. Belediye meclisinde ister üye olsun ister olmasın 1888 yılından beri 19. bölgeyi o yönetmekteydi. Seçmenlerinin büyük çoğunluğu İrlandalılardı. Derken İtalyanlar doluşmaya başladılar bölgeye. 1918 yılında seçmenlerin %80'i İtalyandı. Powers İrlandalıların çoğunluğunu elde ettiği gibi İtalyanlarınkini de elde etmeyi başardı. Chicago Times gazetesinin dediği gibi ancak iki yüzlülükle oy toplayabilir bu adam. Herkesin her zaman güvenebileceği bir koruyucu, ölümden sonra bile bağlılığını yitirmeden gerçek bir dost havasına bürünüyor. Belediye meclisi üyelerine özgü sahte bir kederle binlerce tabutun önünde baş eğmiştir. Soğuk ve çirkindir kendisi, çekingen ama dikkatli, herkesi memnun etmeye hevesli bir görünüşü vardır. Ama aslında diktatör ruhlu, küstah ve terbiyesiz bir insandır. Tony D'Andrea 1914 yılında Demokratik Parti saflarında politikaya atıldığında Chicago'nun en tanınmış, en sevilen İtalyanlarından biriydi. Avukatlık yaparak hatırı sayılır bir servet edinmişti. Üç kızının ikisi Chicago Üniversitesi'ni bitirmişlerdi. En küçük kızı da o yıl üniversite öğrenimine başlayacaktı. De Andrea'nın kendisi de Palermo Üniversitesi mezunlarındandı. Okumuş birçok dil bilen bir adamdı. Chicago'ya ilk geldiği yıllarda birçok yüksek sosyete adamına özel İtalyanca dersleri vermişti. Koca Jim'in dostlarından biri olan işçi haraççısı ağabeyi Joey öldürülünce lağım ve tünel işçileri sendikasının başına kendisi geçti. Horace adındaki küçük ağabeyi papazdı. Daha sonra Makarna İthalatçılar Derneği'nin başkanı oldu. Bundan sonra önce Uluslararası Duvarcılar Sendikası'nın başına, sonra da Sicilyalılar Birliği'nin başına geçti. Bu görevler İtalyan seçmenleri arasında itibarını müthiş arttırmıştı. 1914 seçimlerinde D'Andrea'nın geçmişini araştıran karşı taraf bir takım şaşırtıcı gerçekler çıkardı ortaya. Anlaşıldığına göre avukat vaktiyle papazlıktan kovulmuş, banka soygunculuğu ve kalpazanlıktan hüküm giymiş, 13 ay Joliet cezaevinde yatmıştı. Sosyetik öğrencilerine ısrarlı ricaları sayesinde ABD Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt sonunda kendisini affetmişti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 132.